Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 5 Kasım 2021 günlerden Cuma. Bir eksene daha başlıyoruz. Dünyadan haberleri aktaracağım sizlere. Covid notlarım var. Her zaman olduğu gibi yine Covid kışına girdiğimiz söylenebilir. Durum çok parlak değil ülkelerden. Koronaya karşı ama yeni ilaçlar geliştirilmeye başlandı. Bunun haberleri dünden beri geliyor. İklim zirvesinden notlar var. 12 Kasım'a kadar devam edecek. Önde gelen liderler konuşmalarını yaptı ama sürüyor tabii eleştirilerle çevre örgütlerinin. Avrupa Parlamentosu Çin'le yeni bir kriz yaratmış gözüküyor. Tayvan'a bir heyet göndermişler. Malum tek Çin politikası icabı Tayvan'ı Çin kendi parçası olarak görüyor. Rusya ve Belarus'un çok uzun zamandır konuşulan birlik devleti, bir nevi Avrupa Birliği gibi bir yapı. Bununla ilgili imzaları atıldı, açıklamalar var. Avrupa'da, Britanya'da benzin kuyruklarından ve tedarik sıkıntısından sonra kasap yokluğu tartışmaları var, aktaracağım. Ve Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden göreve geldiği zaman demokrasi zirvesi düzenleyeceğini açıklamıştı. 9-10 Aralık'ta yapılacak bu zirve. Kimler yok ki? Angola, Gana, Nijerya, Irak, Ermenistan ama Türkiye gözükmüyor. Her ne kadar liste tam netleşmemiş olsa bile son dönemde Türk-Amerikan ilişkilerindeki geriliminde en azından şu an itibariyle Amerikan medyasına yansıdığı itibariyle Türkiye'nin davetli olmaması gibi bir durum söz konusu olabilir diyelim. Temkinlik payında bırakarak listenin netleşmesi bağlamında. Amerika'da aynı zamanda Türkiye'nin son dönemde savunma sanayinde öne çıkan İHA, SİHA, insansız, silahlı, silahsız hava araçlarıyla ilgili bir de girişim var. Dikkat çekici. Bugünü biraz böyle küresel politikalardan uzaklaşıp yakıcı kış pandemiden çıkışta dünya ekonomisi en başta enerji. Enerji her şeyi etkiliyor. Özellikle Türkiye gibi doların çok yüksek olduğu, kurun çok yüksek olduğu ülkelerde bütün gıda fiyatları her şey etkileniyor. Küresel enerji fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda çok büyük yükselişler ortaya çıkmıştı. Rusya'nın özellikle Gazprom'un müdahalesiyle bu piyasadaki fiyatlar dengelenmiş gözüküyor. Ama hala büyük sıkıntılar var. Enflasyonist ortam tüm dünyada var. Türkiye'de biz zaten açıklananın çok daha üzerinde enflasyonu hepimiz derinden hissediyoruz. Tabii elektrik ve doğalgaz kış yaklaşırken en önemli problemimiz. Tedariklerde de sıkıntılar söz konusu olabilir mi tartışmaları vardı. Enerji Bakanı yıl sonu Rusya'yla sözleşmenin sona erecek olan sözleşmenin yenilenmesi yolunda önemli oranda mutabakatın sağlandığını duyurdu. İyi haber gibi gözüküyor. Öyle mi? Enerji güvenliği açısından tabii Türkiye bağımlı bu konuda. Durum nedir? Hem küresel enerji fiyatları biraz dengelendi mi? Hem kara kışa girerken Türkiye etkileri ne olacak? Buna bakacağız. Akademisyen yazar Almonitör sitesinde yazmaya başladı. Kendisi duvar yazarıydı. Müjdan Sağlam'a bağlanacağız. Programın ikinci yarısında biz bekleyenlere konuşacağız efendim. Başlamadan yine her zaman olduğu gibi frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Buralardan bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini paylaşıyorum aynı zamanda Twitter hesabından. Oradan da bizi izlerseniz çok mutlu oluruz diyelim. Like da ederseniz ayrıca seviniriz diyelim. Radyoyu her yerden Sputnik'in web sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden ya da cep telefonu uygulaması indirerek her yerden izleyebiliyorsunuz. Onu da biliyorsunuz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet. Şimdi tabii hakikaten kış yaklaşırken Covid-19 vakalarında her yerde patlama var. Türkiye'de olduğu gibi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Cenevre'de yine aşı adaletsizliğine değinen bir açıklama yaptıktan sonra bağışıklığı arttırıcı dozların sadece bağışıklığı tehlikede olan ülkelerde uygulanmasını salık verdi. Ama tabii bu pek mümkün olabilecek gibi gözükmüyor. Çünkü Batı'nın gelişmiş ülkeleri üçüncü doz aşıları vuruyorlar. Çocuklara kadar iniyor işler. Amerika'da artık zorunlu hale de getirilmiş durumda. Ya da test şartı yapılıyor. Avrupa'da da öyle. Amerika'da dün aktarmıştım 5-11 yaş aşılanmaya başladı diye. Şirketler, özel şirketler mesela Ford şirketi çalışanlarına aşı zorunluluğu getiren ilk şirket olmuş durumda. Amerika'da bir de George Soros dahil 18 milyarder efendim Covid-19 yardım çeki yollamışlar. Çok ihtiyaçları varmış gibi tabii geri göndermişler anladığım kadarıyla ama vergi sisteminde sıkıntı yüzünden olmuş bu. İlaçlar devrede. Britanya'da Covid tedavisinde özellikle de orta, hafif ya da orta şiddette Covid-19 rahatsızlığı geçiren hastalarda kullanım için onay çıktı. İlk antiviral özelliği taşıyor. Amerikalı ilaç devi Merck ve Ridgeback Biopharmaceutics'in ilacı bu. Biraz da pahalı bir ilaç anladığım kadarıyla. Sosyal medyada şöyle bir araştırdım baktım. $700 Amerikalılar infial halindeler. Henüz tabii Amerika'da onayı çıkmadı. Britanya'da çıktı dediğim gibi İngiltere'de çıktı ama Amerika'da sipariş verebilir deniliyor. Pfizer BioNTech de hemen Covid ilacı çıkartmış. Yüksek risklilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini %89 oranında azalttığı söyleniyor. Bu da iki eski antiviral ilaçla birleşik bir tedaviye dair araştırma sonucu ama onu belirtmek gerekiyor. Ya aslında belki ilaç devrine giriyoruz. Aşıdan çıkıp yavaş yavaş Covid ilaçları devrine girdiğimizin işareti olarak belki bu haberleri yorumlayabiliriz. Noel tatili yaklaşıyor Batı için, Hristiyan dünyası için. Delta varyantı Almanya'da dördüncü dalga diyorlar. Hakikaten 37.120 vaka sayısı son 24 saatte. Hollanda, Avusturya, Slovakya, Romanya, Ukrayna hiç parlak değil. Hatta İtalya çok sıkı tutmuştu işleri. Orada da 5.000'in üzerine çıkmış. Yunanistan aynı şekilde. Rusya'da 40.000 civarında yine vaka sayısı. Türkiye'de de 29.482, 30.000'lerde dolaşıyor. Türkiye'de de vaka sayıları 60 yaş üzeri kronik hastalığı olan kişilere ve de hatırlatma dozu uygulaması başladı. Yani Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü boş yere konuşuyor. Diğer ülkeler Afrika'da falan çok az aşılama varken yapmayın diyorlar ama bu da mümkün gözükmüyor. Öbür ülkeler elinde aşı olanlar kullanıyorlar. Evet, iklim zirvesinde dün aktarmıştım hem ormanlarla hem kömüre veda ittifakı kurulmasını 40 ülke taahhütte bulunan pek çok ülke var ama Amerika, Çin, Hindistan, Avustralya gibi bağımlı daha çok kömüre en bağımlı ülkelerde buna katılmıyorlar. Dolayısıyla çevre örgütleri bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyorlar. Yani pek çok sözler veriliyor. Zaten bağlayıcı da olmadığını bunu belirtmek gerekiyor. Önemini azaltmamak lazım. Dünya durumu parlak değil tabii yani böyle BM iklim konferansı toplanıyor pek çok şey söyleniyor ama somut uygulama olarak baktığımızda değişen fazla bir şey de yok. Çin'den bir hava kirliliği haberi var. Kötü hava kalitesi bütün etkinlikleri askıya almışlar. Fosil yakıtlardaki artış enerji krizi Çin'de de var aslında yok değil. Kömür üretimi de Çin'de artmış durumda. Acayip bir salt hava, sınırın çok ötesinde bir hava ile uyanmış pek çok kentten bahsediliyor. Şangay, Tianjin, Harbin gibi büyük şehirlerden bahsediyorlar. Durumu belki en iyi özetleyen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Fransız astronot olmuş Thomas Pasque. Macron'la bağlantı kurmuşlar, video bağlantısı kurmuşlar ve adam demiş ki yani 400 kilometre uzaktan biz görüyoruz dünyanın başına gelenleri demiş. Pek çok geniş bölgedeki yangınları izledik, yanıyordu. Dünyanın yandığını uzaydan izliyorlar. Alevleri çıplak gözlerle gördük demiş ve durumun çok vahim olduğunu, çok üzüntü verici olduğunu dile getirmiş. Macron da vah vah olabilir. Çok kaygılanmış tabii Fransa lideri de. Tabii dünyayı bu hale getiren nüfus fazlalığı, enerji, fosil yakıtlar pek çok sebebimiz var. İçinde yaşadığımız sistem diyelim. Macron da bu sistemin temsilcilerinden bir tanesi zaten. Birleşmiş Milletler'de bir tsunami raporu var. Eski tsunamileri falan da aktarmışlar oradaki yıkımları ve bir bu raporda 10 yıl içerisinde dünya nüfusunun %50'sini tsunami'lerin tehdit edecek boyutlara ulaşacağını söylüyorlar. Böyle kötü bir kehanette bulunmuş durumdalar. Son 100 senede de 58 tsunami'de 260 bin insan hayatını yitirmiş vaziyette. BM İklim Zirvesi vesilesiyle Glasgow'da devam ediyor. 15 örgütten bir Türkiye'ye çağrı var. Kömür santrali yapmayın yeni diyorlar. Kömürden çıkış tarihi açıklayın diyorlar. Türkiye'de modellemesini sundu ama bu kömür konusunda verilmiş vaatler biraz havada gibi gözüküyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iklim zirvesinde bir panelde de konuşması vardı. Bugün ayrıca İstanbul'da bir İstanbul için revize edilen iklim planını açıklamış kendisi. 14 hedef belirlenmiş. Tek başına İstanbul'da bunların yapılması bir işe yarayacak mı diye merak ediyorum ama tabii en çok Kanal İstanbul projesi, beton kanalı bütün ekolojiyi, Marmara Denizi'ni ve çevreyi mahvedeceğini uzmanların dile getirdiği planı da eleştirmiş kendisi. Evet, şimdi enerji meselesini birazdan konuşacağız. Rusya liderinin özellikle Gazprom'a Avrupa'ya tedariği arttırma talimatı vermesi enerji piyasalarında biraz dizginlenmeyi sağlamıştı, vanaların açılması. Tabii ama enerji fiyatları hala yüksek seyrediyor. Bütün bunlar gıda fiyatlarını yakından etkiliyor. Ekim ayında çok büyük artış sergilendiğini Gıda ve Tarım Örgütü dile getiriyor. Gıda fiyatlarında, tarım ürünü. Ya aslında bütün bu verilere baktığımız zaman önümüzdeki süreçte gerçekten tarım sektörüne, yerli üretimine yatırım yapmayan ülkeler aç mı kalacaklar, süpürge mi kemirecekler falan gibi fikirlere kapılmamak elde olmuyor. Buğday fiyatları, bitkisel yağ fiyatları, her şey artışta. Kimisi enerjiyle de bağlantılı elbette. Enerji apayrı bir başlık. Birazdan Müştan Sağlam'la da konuşacağız. Türkiye'nin Rusya ile sözleşmesi sona eriyor. Enerji güvenliği açısından müzakereler devam ediyor ki Enerji Bakanı Dönmez biraz müjdeli sayabileceğimiz bir haber vermiş. Büyük oranda mutabakat sağlandı diyor. O kadar çok artış ve zam var ki dünyada da var ama Avrupa'da falan yapılan zamlar Türkiye'dekiyle kıyaslanacak gibi değil. Türkiye'de %50 civarında hem doğalgaz hem benzine Ekim ayında 4 kere gördük, yani benzin istasyonuna gittiğimizde görüyoruz ki bu dizginlenmiş hali, hükümet öyle açıklama yapıyor. Enerji tedariğinde ne durumdayız? Özellikle doğalgaz çok önemli, her şeyi de etkiliyor bu enerji. Evet, birazdan konuşacağız Müştan Sağlam'la. Küresel meselelerde efendim Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında bir Amerikan USS Connecticut denizaltısının nükleer güçle çalışan bir Güney Çin Denizi'nde yaptığı kaza vardı. Bu konuda Amerikalılar sonunda kabul ettiler. Çin sorular yöneltmişti. O sayede açıklama yapıldı. 3 deniz komutanını görevden almışlar bu kaza nedeniyle. Çin açısından bir de Avrupa ile küçük çaplı bir kriz patlak verecek gibi gözüküyor. Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyet ilk defa Tayvan'ı ziyaret etmiş. Devlet başkanı ile görüşmüşler. Tabii Çin'de devrim sürecinde kaçan milliyetçilerin kurduğu Tayvan, Birleşmiş Milletler'de tanınan bir ülke değil. Tek Çin politikasını Amerika Birleşik Devletleri de yıllardır benimsemiş durumda ama bundan bir çıkış aranıyor Çin'le bu rekabet eşliğinde. Şimdi bu koşullarda Avrupa Parlamentosu heyetinin ziyareti dikkat çekici olmuş. Özellikle Fransız parlamenter Rafael Glucksmann Tayvanlılara yalnız değilsiniz, Avrupa yanınızda demiş. Yani illa Asya'da bir ikinci Çin devleti çıkartmak gibi bir dertleri olduğunu anlıyorum. Tabii bu sistemik bir şey. Çin'in Komünist Partisi öncülüğündeki sistemine karşı dünya kapitalizmiyle bütünleşmiş bir ikinci milliyetçi Çin Avrupalıların tercihi olacaktır doğal olarak. AB-Tayvan ortaklığı için adımlar atılması salık verilmiş vesaire. Sonuçta Çinlilerden tabii bekleyeceğimiz tepkiler geldi. Tayvan'daki ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller gönderiyorlar. Çin-AB ilişkilerine zarar verir böyle olursa diye açıklama yapmışlar. Evet, Avrupa, Amerika-Rusya ilişkilerinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir stratejik istikrar diyaloğunun gidişatından memnunuz açıklaması var. Silahsızlanma meseleleriyle ilgili henüz somut da bir gelişme yok ama enteresan bir memnuniyet açıklaması yapmışlar. Rusya ve Belarus, Sovyetler Birliği içerisinde aynı ülkenin parçalarıydı biliyorsunuz zaten. 90'lardaki çözülme sürecinde de bir birlik devleti vurgulu anlaşma var ama tamamen hayata geçirilmiş değil. Bu sefer Yüksek Devlet Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. Ortak bir kararname. Aslında Avrupa Birliği gibi düşünmek gerekiyor bunu. Pazar ortak vergi, seyahat özgürlüğü, emeğin dolaşımı, pazarın birliği, göçmen siyasetinin ortak olması, egemenlik haklarını ihlal eden bir unsur olmaması itibariyle Avrupa Birliği yapı bir benzeri bir yapıdan bahsediyoruz. Bu açıklanmış durumda. Putin ekonomi, siyaset, askeri alanlarda da geliştirmeyi bu işbirliğini planladıklarını dile getirmiş. Birlik devleti bu anlama geliyor. 28 program onaylamışlar burada. Tabii Batı'nın Doğu Avrupa'da tümüyle Rusya karşıtı bir siyaset izlediği düşünülürse Belarus'ta da geçtiğimiz yılki gelişmeler bunun daha askeri işbirliği boyutları da olacağı anlaşılıyor. Putin bu arada Sivastopol'da bu video konferans yoluyla yapılıyor bu birlik devleti ile ilgili açıklamalar. Aynı zamanda Putin'in Kırım'la ilgili mesajları da olmuş. Sivastopol'de 1917 devrimi sonrası iç savaşın bitişini simgeleyen anıta da çelenk bırakmış Putin ve Kırım sonsuza dek Rusya ile kalacak söylemini de mesajını da tekrarlamış efendim. Ukrayna 2014'te meydan darbesi sonrası süreçte Kırım referandum düzenleyerek yeniden 1950'lerdeki gibi birlik devletinin federal parçası olma yoluna girmiş idi. Evet, Avrupa'dan birkaç notum var. Britanya'da Brexit sonrası bu tedarik zincirlerinde sıkıntılar devam ediyor. Benzin kuyrukları oluşmuştu. Ağır vasıta şoförü yokluğu vardı. Şimdi bir de et, kasap krizi efendim. Et üreticileri kesilmiş hayvan karkaslarını parçalatmak için yurt dışına götürmek durumunda kalıyorlarmış. Kasap kalmamış anladığım kadarıyla. Akaryakıt krizinden sonra bir de kasap krizi nedeniyle 10 bin kasabın istihdam edilmesi gerekiyormuş. Fakat tabii bunların bir de eğitimden geçirilmesi lazım. Acayip bir sıkıntı tabii. Hem pandemi hem de Brexit'in etkileri gözüküyor ve buna çözüm arıyorlar. Noel'de yaklaşıyor. Portekiz'de 30 Ocak'ta erken genel seçim kararı almışlar. Neden? Çünkü azınlık hükümeti Sosyalist Parti liderliğinde bütçe tasarısı sundu, reddedildi. Nedeni de bu bütçenin reddedilmesinin hükümeti dışarıdan destekleyen daha solda yer alan Sol Blok ve Komünist Partisi asgari ücretli ve emekli maaşlarında artış, yoksullukla mücadele ve elektrik faturalarında KDV'nin düşürülmesini talep etti. Ama hükümet kabul etmedi. Etmeyince hükümet çöktü. Şimdi yeniden seçimler yapılacak. Evet, Türk-Amerikan ilişkilerinde herhalde önümüzdeki günlerde tartışılacaktır. Henüz kesinleşmiş bir liste olmadığını belirteyim ama ilk gelen haberler Amerikan medyasından, Politico'dan. Joe Biden demokrasi zirvesi düzenliyor. 9-10 Aralık tarihinde yapılacak bu zirve. İnternet üzerinden benim bildiğim kadarıyla pek çok ülkeye davet var. 110 kadar ülke davet edilmiş Joe Biden tarafından. Aralarında Angola, Ghana, efendim Nijerya, Irak, Ermenistan gibi ülkeler var. Fakat Türkiye yok. NATO üyeliği bakımından yaklaşıldığı zaman hem Türkiye hem de Macaristan'ın bulunmadığı dikkatini çekmiş Amerikan medyasını. Üç başlık: otoriterliğe karşı demokrasiyi savunmak, yolsuzlukları tespit edip onlarla mücadele, insan haklarını savunmak. Çok iddialı maddeler bunlar. Biraz da tartışmalı tabii ki ama Amerikan perspektifini yansıtıyor elbette Joe Biden'ın bu demokrasi zirvesi fikri. Beyaz Saray demokrasinin tehdit altında olduğunu söylüyor. Batı tipi demokrasiden bahsediyoruz elbette. Ayrıca bunun dışında internet meseleleri de var. İşte erişilebilir olması, veri güvenliği, siber güvenlik. Yani biraz böyle süslü bir şey bu demokrasi zirvesi. Fakat tabii Türkiye'nin hükümet bazında katılmayı da çok arzu ettiği anlaşılıyordu. Liste dediğim gibi çalışmalar henüz bitmemiş, henüz kesinleşmemiş, değişebilir deniliyor. Türkiye'de davet edilir mi onu bilmiyoruz. Ama Amerika'da Senato'da Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez'in enteresan bir önerisi ortaya çıktı. Savunma Yetkilendirme Yasası, NDAA diye kısaltması. dış politika ile alakalı bir iki değişiklik önergesi sunmuş kendisi. Bunlardan birisi Azerbaycan'la ilgili, en son Dağlık Karabağ Savaşı'na atıf yapılıyor. Aslında 1990'larda çıkmış ve Azerbaycan'a istisnalar sağlayan, savunma sanayini destekleyici istisnalar vardı. Bunların Azerbaycan'ın atmadığı adımlar nedeniyle kaldırılması, ama Türkiye'yi ilgilendiren tarafı ise özellikle insansız hava araçlarıyla silahlı ya da silahsız alakalı. Amerikan firmaları acaba bunlara parça üretiyorlar mı? Teknoloji içeriyor mu? Yani biz Türkiye'nin İHA SİHA teknolojisini geliştirmesine katkı yapıyor muyuz diye sorguluyor. Bu konuda raporlama istiyor ve aslında rahatsızlıklarını dile getirmiş ve Türk İHA'ları tehlikeli, istikrar bozucu, barış ve insan hakları için tehdit diye nitelendirilmiş. Yani tabii bu da enteresan. Amerika'nın İHA'ları barış mı sağlıyor? Daha geçen gün Afganistan'da çocuk öldürdükleri ortaya çıkmıştı. Ama bu işte Amerika'nın bakış açısı da bu şekilde. Türkiye'nin drone satışları, yani savunma sanayinin drone satışlarının istikrar bozucu olduğu vurgusu var. Bu arada Amerika'da, Amerika'nın dışında bile Britanya parlamentosunda da Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili bir oturum düzenlemişler. Bu da enteresan. Bu oturumda din özgürlüğü ihlallerine karşı böyle bir Türkiye'deki din özgürlüğü ihlalleri falan tartışılmış. Aleviler, Yahudiler, Hristiyanlar dahil azınlıktaki inanç gruplarının desteklenmesi üzerinden Osman Kavala yine aynı şekilde gündeme alınmış ve Büyükelçiler Krizi Cumhurbaşkanı hepsini talimat vermişti. Sonra geri adım atıldı Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi uyarınca. Böyle bir Türkiye'nin tartışıldığı, Türkiye'nin gündemde olduğu Batı'dan iki başlık var. Dün benim vaktim yetmemişti. Hem bir kısmını aktardım aslında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mecliste dışişlerinin bütçesiyle ilgili konuşmaları, mesajları. Ona bir de şunu eklemek lazım. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin geri adımı yok demiş Çavuşoğlu. Kıta sahanlı sınırlarımızı belirleyip BM'ye sunduk. Tabii yani BM'ye kaydettirdik. BM'ye kaydettirmek tek başına bir işe yaramıyor, onu belirtmek lazım. Her dakika sondaj sismik araştırma yapmak zorunda değiliz diye gerekçelendirmiş. Türkiye'nin biraz Antalya Limanı'na geri çekildiği eleştirileri vardı. Yine Montreux Kanal İstanbul projesini gündeme taşımış. Sorular üzerine tabii bunlar. Ben mesajları aktarmıştım. Soru kısmı. Engel değil Montreux Sözleşmesi'ne Kanal İstanbul diye kararlılıklarını dile getirmiş. AB statüsünden biz vazgeçmedik, Avrupalılar vazgeçti demiş. Biraz HDP ile de kapışmalar yaşanmış anladığım kadarıyla. Bir de tabii Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları var. Dün aktaramadığım size, Joe Biden'la Erdoğan'ın görüşmesine binaen yapıcı olduğunu söylemiş. Kendisi F-35 ile ilgili Türkiye'nin F-35'te kararlı olduğunu, hala dedik hatta programdan çıkartıldı Türkiye, hala nasıl bir kararlılık içerisinde orayı çözemiyoruz. Birinci tercihimiz F-35 ama olmazsa F-16 meselesi demiş. İyimser konuşmuş, kongre üyeleri elinde sonunda Türkiye'nin önemini anlayacaklardır demiş. Afganistan, Doğu Akdeniz, Suriye, Kafkasya'nın hepsinde Türkiye var. Dolayısıyla Türkiye'nin önemini görürler bir şekilde demiş kendisi. Suriye konusunda TSK'nın her zaman teyakkuzda olduğunu söylemiş. Rusya ve Ukrayna ilgili de, Ukrayna ile ilgili de ifadeleri var. Hiçbir tehditten gözümüzü sakınmayız diyor. Rusya Ukrayna arası askeri çatışma gerilimi arzu etmeyiz biz diyor. Sürekli temas halindeyiz. Hayrola, araba vücut mu yapıyor acaba Türkiye, bilemedim şimdi. Diyalog kanallarının kurulmasını her seferinde ifade ediyoruz demiş. Evet, ama yani tabii insansız silahlı hava araçları Donbas'ta kullanılınca bu diyalog çok oluşamıyor. Onu belirtmek gerekiyor. Evet, bu şekilde Orta Doğu'dan birkaç başlık aktaracağım. Orta Doğu'da bir tabii Türkiye harekatı yapacak mı, yapmayacak mı? Çünkü hükümet hem Erdoğan'da hem Hulusi Akar'da dile getirdi bu meseleyi. Amerika'da hem Dışişleri Bakanlığı hem de Savunma Bakanlığı'na bu konu sorulmuş. Özellikle de Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby dikkat çekici noktası şu: odak noktamız bizim Suriye demokratik güçleri ve onlarla birlikte IŞİD'le savaş demiştim. Suriye Demokratik Güçleri Türkiye tarafından PKK ile bağlantılı olduğu dile getiriliyor ve Amerika'nın birlikte çalışmasından duyulan rahatsızlık ifade ediliyor. Türkiye'nin eylemleri hakkında spekülasyon yapmam ve yapmayacağım demiş Pentagon sözcüsü, ama açıkçası yani şaşırtıcı, kabiliyetimizi saptıracak bir eylem görmek istemiyoruz diyerek Türkiye'nin harekatına karşı olduklarını aslında çok net bir biçimde dile getirmiş. Rusya'nın Şam Büyükelçisi Alexander Yefimov'un da açıklamaları var. Onun açıklamaları da İdlib'le alakalı. O da İdlib'de tamamen kontrolün Heyet Tahrir Şam, yani El-Kaide'de olduğunu söylemiş ve sivillerin çıkmasını engelliyorlar diye şikayet etmiş. Ederken de misal demiş, M4 karayolu hala kapalı. Kuzeyde, güneyde 6 kilometrelik güvenlik koridorları Rusya ile Türkiye'nin anlaşması icabı oluşturulamadı hala demiş. Yani komşu yerleşimlere saldırılar var, siviller ölüyor, sivillerin çıkmasına da izin vermiyorlar. Durum parlak değil demiş İdlib'de. Irak'ta ise IŞİD'e karşı 2014 yılında seferber edilen, Amerika öncülüğünde oluşturulan uluslararası güçlerin çekilmesi, 2100'ü aşkın askeri aracın çekilmeye başladığı belirtiliyor. Daha önce anlaşması yapılmıştı, Amerika danışmanlar şeklinde bulunacak Irak'ta. Tam olarak neyi değiştirecek bilmiyoruz ama işte 2014'ten sonra IŞİD'le mücadelede artık belli bir noktaya gelindiği, bundan sonrasının artık muharip birlikleri gerektirmediğine hükmetmişti Biden yönetimi. Lübnan'da Beyrut Limanı soruşturması siyasette fırtınalar estirdi. Gelecek sene seçim olması lazım. Lübnan'ı konuştuk bu hafta. Soruşturmayı dördüncü kez askıya almışlar. Artık bu siyasetin kilitlerinden birisi haline gelmiş durumda. Körfez'de krizde Hizbullah yine hedef seçilmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkeleri tarafından. Bu liman soruşturmasında tabii siyasiler gidip ifadeler veriyorlar. Bir kısmı vermek istemiyor. Kimdir sorumlusu? Her şey çok büyük bir bulanıklık içerisinde. Ekonomik krizden de çıkamıyorlar. İran, 29 Kasım'da tekrardan Viyana'da sürece geri dönülüyor. İran seçimleri yapıldı. Muhafazakar İbrahim Reisi göreve başladı bu yaz aylarında ve ara verildi. 6 tur yapıldı Viyana'da. Amerikalılar Trump döneminde nükleer anlaşmadan geri çekilmişlerdi. Şimdi anlaşmayı bir kere daha iki tarafında birden, tabii İran'da kademeli olarak bir yıl içerisinde geri çekilmişti. İki tarafında geri dönmesini sağlamaya çalışıyorlar. Avrupa devreye girdi. Taraflar yumuşadı bir şekilde. Şimdi İbrahim Reis'i dönüyoruz. Müzakere masasında terk etmeyeceğiz ama aşırı taleplere de itiraz edeceğiz demiş. Yaptırımların kaldırılmasını sağlamak İran açısından bu konuda hedef. Ama tabii İran anlaşmadan Amerikalılar tek taraflı çekilince, BM onaylı bir anlaşmadan İranlılar da bir yılda kademeli çekilince uranyum zenginleştirmeye kaldıkları yerden devam etmeye, anlaşma olmayınca devam ettiler. Uranyum stoklarını İran'ın ikiye katladığı yolunda bilgiler geliyor. Şimdi anlaşma olmayınca böyle oluyor tabii ki. Evet, ve Amerikalılar Suudi Arabistan'a füze satışına onay vermişler. 640 milyon dolar değerinde 280 adet orta menzilli havadan havaya füze verilecek. Nerede kullanılacak bunlar? Onu tam bilemiyoruz ama Yemen'de kullanılabilir tabii ki. Amerikalılar Biden yönetimi başa gelince Yemen Savaşı'nın bitirilmesini talep ettiler Suudi Arabistan'dan. Ama bu gerçekleşmedi. Desteği, lojistik desteği kestiler. Ama bilemiyorum açıkçası, böyle bir 640 milyon dolar değerinde havadan havaya füze verilince lojistik destek verilmiyor olabilir mi? Gibi bir soru sorulabilir açıkçası. Yemen'de kullanılmayacak gibi hususlardan bahsediyorlar ama bu ne kadar mümkün olacak onu da sonuçta Suudi Arabistan kendi güvenliğini genişletmiş oluyor bu satışla birlikte. Mısır Süveyş kanalından geçiş ücretini %6 oranında arttırmış, zam yapmışlar. 2022 itibariyle bir güncelleme olacakmış, bu yılbaşından itibaren başlayacak Süveyş'te. Süveyş önemli bir kanal, dünyanın tedarik zinciri hatları bakımından. Bir tabii burada doğalgaz taşıyan gemilerin zamdan muaf tutulması ve %25 geçiş indiriminin Kasım'da %15'e düşürülmesinden kaynaklandığı bir vurgu var. Turistik ve doğalgaz gemilerini kapsamayacağı söyleniyor. Fiyatları etkileyecek bir husus da olabilir bu mesele. Evet, Etiyopya'dan bilgi vermek istiyorum. Abiy Ahmed, Etiyopya'nın başbakanı, liberal bir isim. Etiyopya'yı değiştirecek deniliyordu. Ancak Tigray bölgesi kuzeyde Tigray cephesiyle başlayan savaş giderek alevlendi ve Abiy Ahmed'in düşmanları kanda boğmak gibi ifadelerine vardı iş. Etiyopya'da OHAL, başkent Addis Ababa'da OHAL ilan edilmiş durumda. Tigray cephesinin sıkıştırma hamleleri çok da işe yaramamış durumda. Çok savaşçı bir dil öne çıkmış gözüküyor efendim. Evet ve Kafkasya'dan bir de Gürcistan'dan not aktarmak istiyorum. Saakashvili ülkesine dönmüştü. Eski başbakanı aslında Gürcistan'ın 2008'de Kuzey Osetya ve Abazya ile savaşında alınan yenilgi sonrası kravatını giyerek kameralara yakalanan isim. Daha sonra Ukrayna'da Odessa valiliği falan yaptı. Ülkesine döndü Eylül ayında. Ama orada da yargılanmıştı gıyabında. Hapiste açlık grevine başlamıştı. İşte annesi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yardım istemiş. 20 kilo kaybetti Saakashvili diye. Ukrayna'nın da vatandaşlığından bir ara Poroshenko, Ukrayna'nın devlet başkanı iken, çıkartmıştı Saakashvili'yi. Gürcistan yönetimi tabii İrakli Garibashvili, Gürcistan'ın başbakanı, 6 yıl hapis cezasının sonuna kadar çekecek gibi açıklamalar yapıyor. Bittikten sonra da istediği ülkeye gidebilir diyor. Biraz şov yaptığını söylüyor açlık greviyle. Özel kliniğe kaldırılmak istendiğini ve ortalığı karıştırmak için Gürcistan'da bulunduğu iddiasında bulunuyor efendim. Evet arkadaşlar, arayabiliriz yavaş yavaş konuğumuzu. Son notlarıma geçiyorum ben. Bir de Latin Amerika'dan notlar aktaracağım. Bayağı böyle silahlı külahlı işler var Latin Amerika'dan. Başlıklar var silahlı külahlı, öyle söyleyelim. Şili'de Mapuche yerlisi Vachian Auca Mapu grubu şiddet olayları meydana gelmiş. OHAL ilan etmişler. Ordu gelmiş, orduya çıkın demişler. Böyle acayip yerel bir kapitalist çıkarlarla zenginlerin köpeği olan yeni polis ve askeri güçlere topraklarımızı terk etmeye çağırıyoruz uyarısı yapmışlar. Böyle yerel yerel isyanlar patlak veriyor. Şili'de epey bir gösteriler de oluyor. Meksika'da da turistik bir otele silahlı kişiler baskın yapmışlar. Quintana eyaletinde, tatil şehri Cancun, ismini duymuşsunuzdur. Orada da bayağı şiddetli görüntüler var. Uyuşturucu çetelerinin söz konusu olduğu söyleniyor. Meksika'da böyle hakikaten uyuşturucu çetelerinin etkinlikleri, silahlı külahlı işler çok her zaman gerçekleşen olaylar maalesef. Evet, şimdi konuğum telefon hattımızın diğer ucunda. Müftan Sağlam, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Eksene ben dünya gündemini özetledim. Dünyanın dört bir yanından haberleri, ama girişte de belirttiğim gibi bu haftada bir işin küresel ekonomi ve enerji krizi başlığına değinmeden geçmek istemedim. Bir iki hafta önce bu meseleleri yine işlemiştim. Enerji fiyatları tavan yapmıştı. Türkiye de çok yakından etkileniyor. Şimdi tabii Vladimir Putin ve Rusya, Avrupa'ya tedarikte Rusya önemli bir ülke.
Evet.
Putin'in müdahalesiyle Gazprom önce kendi Rusya'daki stokları da güvenceye aldıktan sonra orada da azalma vardı bildiğim kadarıyla. Avrupa'ya vanalar açılınca birazcık küresel fiyatlar dengelenmiş gözüküyor. Her ne kadar spekülasyonlar da çok etkili deniliyordu. Pek çok faktör de var burada ama enerji fiyatları çok yüksek. Enflasyonist ortam var Avrupa'da. Zaten Cumhurbaşkanı çıkıyor. Bakın Avrupa'da raflar boşaldı. Onlar da çok fena feci enflasyon diyor ama Tabii dörtlerde beşlerde batıda enflasyon Türkiye'de evet. kıyaslanacak bir durum yok herhalde. Öncelikle bu küresel dengeleri soracağım. Biraz teskin olmuş gibi mi küresel piyasalarda? Oradan Türkiye'ye geleceğim. Ama bir genel enerji durumu değerlendirmesi gıda fiyatlarını etkiliyor hala. Teskin olsa dahi. Nedir durum? Dünya pandeminin kışında nasıl bir resimle karşı karşıya?
Yani öncelikle Ceyda Hanım şöyle bir durum var. Pandeminin yaratmış olduğu etkinin hafiflemeye başlamasıyla beraber ekonomilerde bir canlanma ve talep artışı var. Bazı ülkelerde pandemi döneminde özellikle örneğin Asya bölgesinde Japonya ve Güney Kore örneklerinde bunu sıklıkla görüyoruz. İnsanlar evde kaldıkları için enerji talebine yetişmekte zorlandılar ve çok sert kış koşullarında insanlara devletin gerekli sorumluluğu yerine getirememesi ciddi sorgulamalara neden olmuştu. O nedenle Asya piyasasında bu sefer aynı sorun yaşanmasın diye talepte ciddi bir artış görüyoruz. Özellikle dediğim gibi Japonya ve Güney Kore'den bu geliyor. Çin benzer bir hazırlık içerisinde. Asya piyasasındaki bir yüksek talep ancak arzla örtüşmüyor. Özellikle doğalgaz ayağında büyük bir kriz yaşamamızın nedeni aslında 2021 yılı içerisinde piyasaya ekstra 40 milyarlık bir gaz akışı, 40 milyar metreküplük bir gaz akışı beklenirken bunun 20 milyar metreküpte kalmasının getirdiği bir sorun ortaya çıkmaya başladı. Burada bazı rafinerilerde çıkan sorunlar, bazı ülkelerin altyapısında çıkan sorunlar, Nijerya gibi yerlerde çatışmalardan kaynaklanan sorunlar, arz ayağında gerekli doğalgazın sağlanması konusunda sıkıntılara neden oldu. Bu da benzer bir biçimde doğalgazdan petrole sıçradı. Çünkü yeteri kadar doğalgaz bulamayan ülkeler, örneğin yine Japonya'dan gidecek olursak, elektrik üretiminde petrole yöneldiler. Bu da petrol talebinde beklenmeyen bir artışa neden oldu. Uluslararası Enerji Ajansı pandemi sonrası projeksiyonunda sonbahar için 150 bin varillik ekstra bir artış görüyorken bu 500 bin varile çıktı. Buna karşı arz cephesi buna hazırlıklı değildi. Hazırlıklı olmak da istemedi. Böyle olunca doğalgazda $1000 gördüğümüz petrol piyasasında bir varil petrolün 85 doların üstüne çıktı. Fiyatları görmeye başladık. Dünkü OPEC toplantısı bu anlamda önemliydi.
Daha da artacak deniliyor galiba, değil mi? Sözünüzü kesmiş olayım Ballı, ama geçenlerde Bloomberg $120 bahsediyordu ki $100 öngörüler var zaten. Mümkün mü böyle bir şey?
Yani şöyle, bunun için $120 biraz fazlaca oynanmış bir talep, manipüle edilmiş bir öngörü diye düşünüyorum. Evet, $100 ileriki projeksiyonda sonraki 3 ay için öngörebiliriz ama bununla beraber örneğin şimdi dünkü OPEC toplantısıyla beraber zaten var olan arza 400 bin varil ekstra kararı alındı. OPEC bunları aylık olarak arttırıyor. Evet, talepte de bir artış var ama arz cephesinde kontrollü bir artış olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Biden yönetimi OPEC'e baskı yaparken bunun daha fazla olmasını, en azından belki iki katına çıkarırlar arz ayağını diye düşündüler ama OPEC de bunu yapmak istemiyor. Çünkü pandemideki yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Çok ciddi zarar etmişlerdi. Şimdi bir nevi hani bunun acısını çıkarmaya çalışıyorlar diyelim. Enerji şirketlerinin karlarından da bunu görüyoruz. Örneğin Aramco'nun %165 gibi bir karı vardı 3. çeyrekte. Bunu da sürdürmek istiyor bu devletler. Çünkü kendileri de halklarına bazı ekonomik kaynaklar götürmekle mesuller. Dolayısıyla Biden yönetimini OPEC bu konuda dinlemedi. Ama piyasada beklenen arz sağlanacağına dair garanti geldiği için de örneğin $85'lardan $80'lara gerilediğini gördük petrol türlerinin. Dolayısıyla hani $120 bu noktada bir miktar dediğim gibi abartılmış bir öngörü. Ama öte yandan BP de dedi ki onların öngörülerine göre şu an talep yaklaşık 100 milyon varil günlük şeyi görmüş durumdayız. Talebi görmüş durumdayız. Bu 85'e kadar düşmüştü pandemi döneminde günlük bazda tüketimde. Dolayısıyla talep cephesinde de bir artış var ama çok iç içe geçmiş durumdalar doğalgazla. İklim tartışmaları kömürü çünkü devre dışı bırakma üzerinden kuruyor. Böyle olunca da devletler daha çok, daha az kirliliğe neden olduğu için doğalgazı talep ediyorlar. Kuraklık, örneğin Brezilya'yı vuran kuraklık, Brezilya gibi çok az doğalgaz alan bir ülkenin talebini 3'e 4'e katlamasına neden oldu. Bu da bir bütün olarak aslında bu gördüğümüz fiyat karmaşasını beraberinde getirdi.
Evet, bu bir de gıda fiyatlarını çok etkiliyor. Dünya Tarım Örgütü'nün, Gıda ve Tarım Örgütü'nün, FAO'nun endekslerine falan baktığımız zaman acayip bir artış gözüküyor. Bu da tabii herhalde pandemi ve enerjiyle de bağlantılı düşünmek lazım. Öyle bir şey ki tabii Türkiye'ye geleceğim. Türkiye'de bir de tabii enerji tedariği ya da enerji güvenliği meselesiyle ilgili tartışmalar da var ama tarımla ilgili önce soracağım. Hakikaten önümüzdeki dönemde bütün bu krizlerden dünya nasıl çıkacak bilmiyoruz ama aç mı kalacağız hepimiz diye soracağım. Üretmeyen yani, ülkeler daha çok.
Yani Türkiye zaten biliyorsunuz artık özellikle tarım politikası açısından daha önce bize işte ilkokul sıralarında öğretilen bunları üretiyoruz. İşte buğdayından fıstığına kadar sıraladığımız ürünlerin neredeyse şu anda tamamını ithal ediyor. Yani bunlar ithal girdiler artık, üretmiyor. Enerji fiyatlarının bu denklemi hem küresel piyasada, yani sonuçta çiftçi bunları ekiyor ama toplarken yine enerjiyle bağlantılı olarak süreçleri yürütmek zorunda. Bu üretilen ürünü bir pazardan bir başka pazara taşıması gereken gemiler var, konteynerler var, trenler var. Bunlar da enerjiyle çalışıyorlar. Dolayısıyla oradaki fiyatlar ister istemez gıdanın kendisinde bir karşılık bulmaya başlıyor. Beklenmeyen kuraklık koşulları, özellikle iklimdeki değişiklikle beraber üretimlerin bazı ülkelerde dibe vurmasına neden oldu. Bu da talep artışları demek aslında. Böyle olunca hani aç kalmayabiliriz ama daha önce verdiğimiz fiyatın belki 2-3 katını vermek durumunda kalabiliriz diyebilirim.
Evet. Peki gelelim Türkiye'nin şu enerji güvenliğine. Enerji Bakanı geçtiğimiz günlerde evi daha az ısıtın. 23 derece değil 22 derece, 21 uçuyorum. Hakikaten tabii hepimiz kaygıyla izliyoruz. Çünkü hem doğalgazda hem elektrikte çok yüksek zamlarla karşı karşıya kaldık. Artık kira fiyatına enerji ödeme, gerçi kiralar da uçtu, şimdi oraya girmeyelim ama en son Rusya ile tabii Türkiye'nin uzun vadeli sözleşmesi sona eriyor ve bunu da yenileme meseleleri var. Büyük ölçüde mutabakat sağlandığını söyledi. Türkiye'de enerji meselesi çok tartışılıyor. Hem gündelik hayatı etkilediği hem de demin dedik gıdaları da etkiliyor tabii ama dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu kış çok mu kara geçecek? Yani herkeste böyle korkular var. Rusya ile bu anlaşma yapılabilirse daha Azerbaycan, İran'dan da ve spot piyasada var tabii ki Türkiye'nin çeşitlendirmesi bakımından ama nedir enerji güvenliği durumumuz? Bu kışın çok kara geçeceğine dair kaygılanmamızı gerektiren bir tablo var mı ortada?
Yani şöyle söyleyebilirim, doğalgaz arzında bir sıkıntı yaşamayabiliriz, yani yaşamayacağız da büyük ihtimalle. Ama biz kombiyi açabilecek miyiz diye soruyorsanız bütçenize göre demek zorundayım. Yani hani ne kadarını göze alabildiğinize bağlı, yani ısınmayı ne kadar öncelediğinize bağlı olarak bu değişecek. Yani dileriz meteoroloji bu konuda hani halimizi ölçür ve biraz daha insaflı bir kış sunar bize. Dediğiniz gibi doğalgaz anlaşması Gazprom'la şu anda gündemde, Aralık ayında bitecek olan Batı hattı ya da Balkan hattı ismiyle de Türkiye'de bilinen hattın görüşmeleri yapılıyor. Türkiye'ye yaklaşık 15 milyar metreküplük gaz buradan geliyor. Türkiye için durumun zor olmasının nedeni pandemi döneminde özellikle tüketim yaklaşık 48 milyar metreküptü ama şu anda ekonominin canlanmasıyla beraber bunun 60 milyar küp çıkması bekleniyor. Yani arada bir 12 milyar metreküplük marj var. Bunun bir kısmı Azerbaycan'dan gelecek ama o ancak 3 milyar metreküplük kısmını karşılıyor. Bir de o geçen yıl bahsettiğimiz 48 milyar metreküpün 8 milyar metreküpe yakın oranı spot piyasalardan geliyordu. Ben biraz önce verileri check ettiğimde şu anda spot piyasada 1000 metreküp gazın fiyatı yaklaşık 4600 TL. Bir hafta önce, yaklaşık ya da 10 gün önce diyelim, bu 3500 TL'ydi. Arada 1100 liralık fark var. Yani spottan alınan gaz. Bunu daha çok sanayiciler alıyorlar. Bu da ister istemez her üretilen ürüne yani 10 gün içerisinde 1100 liralık bir yansıma, bunu dağıtarak yansıtacaklar demek. Belki evimizdeki ampulü açabileceğiz ama markete gittiğimizde fiyatların şokunu yaşayacağız bu sefer de. Böyle bir durum var. Şimdi Türkiye o spotu da eritmek zorunda. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Evet. Bu payı kapatabilmek için de yine kapısını çalacağı ülke Rusya. Ve Rusya da bu durumun farkında. Dolayısıyla şirket bu noktada tabii ki Gazprom Türkiye'ye gaz vermek ister. Önemli müşterilerinden, Avrupa'nın en önemli 3. müşterisi, dünyanın en önemli 7. doğal gaz tüketicisinden bahsediyoruz. Ama Gazprom bu noktada bir miktar daha elini yüksekten açmak isteyecektir. Ama şunu söylemek istiyorum Ceyda Hanım, Gazprom size gazı 1 dolara da verse dolar yerinde durmuyor ki. Yani Gazprom diyor ki tamam ben 1 dolara veririm ama bir hafta sonra doların durduğu yer aynı yer değil.
Evet, evet.
Yani dolayısıyla sadece enerji üstünden bir yere kadar izah edebiliyoruz. Bir kısmı artık Türkiye'de de Enerji Bakanlığı'nın elinde olmayan hani faktörler dediğimiz başka bir şeye doğru gidiyor. O nedenle kış gerçekten zor geçecek.
Ama sübvanse ediyoruz diyor açıkça yetkililer. Hatta ucuz kullanıyorsunuz. Yani yansıtmaya kalksak ne gibi bedellerle karşı, yani yansıtmaya kalksak çok daha yüksek olacak diyorlar. Bir kıyaslama yaparsak ne gibi bedellerle, çok çünkü şu an alım gücü düştüğü için tabii herkes de TL'nin erimesiyle herhalde neyi kastediyorlar, onu bir izah ederseniz.
Yani şöyle Ceyda Hanım, bir kere yani devlet bunu, bu sübvansiyonu ya da şu anki iktidar bunu bir yeni gelmiş mekanizma gibi kullanıyor ama yani zaten Türkiye'ye 1987'de ilk doğalgaz anlaşması yapıldığından beri fiyatların sübvanse edilmesi üstünden giden bir sistem var. Bunu bütün devletler yapıyor. Yapmayanlar ekstra kış paketi çıkarttılar şu anda. Yani zaten enerji bir temel insan hakkı. İnsanlara piyasadaki oynaklığı dayatıp buradan fiyat biçerseniz ölüme terk etmenize aynı anlama geliyor demektir bu. Dolayısıyla bu şu döneme özgü bir şey değil. Sübvanse ediliyor ama evet fiyatlar ediliyor. Yaklaşık 1/3 oranında şeylerden, tüketicilerden bağlanıyor. Özellikle konut tüketicilerinden. Ama sanayi için aynı durum söz konusu değil. Sübvanse etmek de zorunda. Öbür türlü bırakalım o zaman, insanlar kendileri şirket seçme hakkı da vermeniz gerekir. Daha ucuza gidebilmeleri için. Dolayısıyla yaptığınız düzenleme zaten içerisinde sübvansiyonu içermek zorunda. Çünkü tek bir şirket, tek bir yapı Türkiye'de gaz anlaşmalarını şu anda aktif olarak yürütüyor. BOTAŞ. Evet. BOTAŞ da bunu sübvanse etmek zorunda ama size şöyle söyleyebilirim. Dışarıya harcanan bir toplantıya katılmanın masrafların yanında doğalgaza devletin harcamış olduğu sübvansiyon daha az. Yani
şey bunu
hani akılda tutmak lazım. Sübvansiyon var, bu doğru. Ama bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Neredeyse ABD de dahil olmak üzere bütün devletler sübvansiyon kullanıyorlar. İngiltere'de şirketlerin batmasının sebebi de buydu. Çünkü devlet de demişti ki şu fiyata kadar çıkabilirsiniz.
Evet.
Elektrik fiyatlarını arttırırken yani sübvanse etmese de sınır çekmişti. Şu anda devlet tüketiciye bunu başka hangi hesapla yapıyor bilmiyorum ama ben seçim olarak görüyorum. Yansıtmamaya çalışması şirketlerin batmasını beraberinde getirecek büyük ihtimalle. Dolayısıyla böyle karmaşık bir tablo var karşımızda.
Evet. BOTAŞ'a etkisi bunun peki, bu içinde bulunduğumuz krizin boyutları düşünüldüğü zaman şirket olarak BOTAŞ'a etkisi nasıl değerlendirmek lazım? Önemli de bir şirket.
Yani BOTAŞ zaten zarar eden bir kuruluş. Özellikle son 3-4 yılda zararda katlanmış durumda. Dediğim gibi ekonomideki oynaklıkta BOTAŞ bu gazı Gazprom'dan ya da Azerbaycan'dan belli bir fiyatı alıyor ama Türkiye'ye getirdiğinde dolar fiyatı değişmeye başlıyor. Dağıtım bedelleri bunlara yükleniyor. İhalelere çıkmak zorunda dolara ihtiyaç duyuyor bu şirket. Hal böyle olunca şirketin bütçesi işin doğrusu bunlara yetmiyor. O nedenle hani son 4-5 yıldır BOTAŞ'ın bütçe çıktılarında ciddi oranda yani bazen %200'e varan zararlar görüyoruz. Yani aslında şirket batmış bir şirket diyebilirim.
Evet, çok hiç parlak bir resim yok. Bu kış biraz daha böyle kısarak kullanmaya çalışmak lazım. Onu yapsak bile doğalgazı, elektriği kullanan şirketlerin ürünlerini almayarak ya da az alarak yapmamız gerekecek anlaşılan. Hepsi birbiriyle bağlantılı mesela. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme
ben
için
Mühtan. Ben çok teşekkür ederim. Bir de şey söyleyeyim yani Zeydan, tamam belki üründen kısacaksınız ama her gün de iş yerinize yürüyemezsiniz ki. Elbette dolmuş otobüse bineceksiniz, araba kullanacaksınız. Yani hani maalesef bu ulaşımda da doğrudan karşılık bulacak bir durum. O yüzden hani sadece ısınma değil, pek çok alanda bizi zor günler bekliyor diyebilirim.
Bekliyor. Evet, çok teşekkürler değerlendirme
ben
için.
Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, akademisyen Almonitör sitesinin yazarı, kendisi Duvar internet sitesinde yazıyordu. Artık Almonitör için özellikle küresel enerji meseleleriyle ilgili başka konularda da çok değerli yazıları var. Müştan Sağlam'ın diyelim. Bugün haftayı Django Unchained'den güzel bir soundtrack şarkısı Freedom'la bitirelim efendim. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği ve Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.